Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 6. ayrım. 5. bölüm. "Buna inanamıyorum," diye mırıldandı Eve, Fitzhugh'un verilerini monitörüne çağırırken. Ekranda beliren yakışıklı yüzü inceledi ve başını iki yana salladı. "Ben buna inanmıyorum," diye tekrarladı. Doğum yerini ve tarihini taradığında, önceki yüzyılın son 10 yılı içinde Philadelphia'da doğmuş olduğunu gördü. 2033'ten 2036'ya kadar Millicent Barrows'la evliydi. Boşanmıştı ve çocuğu yoktu. Boşandığı yıl New York'a taşınmış, avukatlık işini kurmuş ve anlaşıldığı kadarıyla bir daha geri dönüp bakmamıştı. "Yıllık gelir," diye komut verdi. İsim Fitzhugh. Önceki yıl kazanç 2 milyon 700 Amerikan doları. "Kan emici," diye mırıldandı Eve. "Bilgisayar, tüm tutuklamaları listele ve detaylandır. Araştırılıyor. Sabıka kaydına rastlanmadı. Pekala, anlaşılan adam temizmiş. Bir de şunu deneyelim. Bilgisayar, kişiye karşı açılan tüm sivil davaları listele." Bu komut üzerine kısa bir isim listesi ekranda belirdi. Eve, verinin kağıt çıktısını istedi. Fitzhugh'un son 10 yıl içinde kaybettiği tüm davaların listesini istedi ve sivil dava listesindeki isimlerle tutanları not etti. Arkasına yaslandığında derin bir iç çekti. Görünüşe bakılırsa adalet dünyasında işlerin karıştığı bir çağa gelinmişti. Eğer avukatları onları hapisten kurtaramazsa, insanlar avukatlarına dava açıyorlardı. Bu da Eve'in şantaj teorisinin zayıf bir olasılık olduğunu gösteren diğer bir etkendi. "Pekala, o halde belki de yanlış yoldan gidiyoruz. Yeni kişi, Fox Arthur, adres 5002 Madison Caddesi, New York. Araştırılıyor." Bilgisayardan bir bip sesi ve arkasından da vınlama duyulunca, Eve aleti tekrar çalışır hale getirebilmek için yumruklamak zorunda kaldı. Ama bu kez bütçe kesintileriyle ilgili küfürler savurmakla vakit harcamadı. Fox'un yüzü ekranda belirdi. Görüntü bir süre titreyince, Eve bir yumruk daha patlatmak zorunda kaldı. Adamın gülümsediği zaman daha çekici olduğunu düşündü. Fitzhugh'dan 15 yaş küçüktü. Doğu Washington'da doğmuştu. Orduda çalışan iki kişinin oğluydu. 2042 yılında New York'a yerleşene kadar gezegenin çeşitli yerlerinde yaşamış ve danışman olarak Nutrition for Life, dipnot, yaşam için beslenme organizasyonuna katılmıştı. Yıllık geliri 6 hane ile sınırlıydı. Kayıtlara göre hiç evlenmemişti ama Fitzhugh ile paylaştığı aynı cinsiyet lisansı vardı. "Tutuklamaları listele ve detaylandır." Makine sorulara cevap vermekten bıkmış gibi homurdandı ama liste ekranda belirdi. "Bir hatalı davranış, iki saldırı ve bir de toplum huzurunu bozma." Şimdi bir yerlere gelmeye başladık işte. İki kişinin de psikiyatrik görüşmelerini listele ve detaylandır. Fitzhugh için bir şey yoktu ama Fox için yine bir şeyler çıktı. Eve homurdanarak bir kağıt çıktısı istedi ve kapı sesini duyunca başını kaldırıp ofise giren Peabody'ye baktı. "Balistik, toksikoloji?" "Balistik henüz gelmedi ama toksikolojiyi aldık." Peabody Eve'e bir disk uzattı. "Parisyen marka ve 2045 tarihli konyak olarak tanımlanmış düşük miktarda alkol. Etkisiz hale getirmek için yeterli değil. Başka uyuşturucu ya da yatıştırıcı izine de rastlanmamış." Lanet olsun. Oysa bu nokta Eve'i çok umutlandırmıştı. "Burada bir şey bulmuş olabilirim. Sevgili dostumuz Fox, çocukluğunun büyük bölümünü terapist kanepesinde geçirmiş. Daha 2 ay önce kendi isteğiyle bir aylığına Delroy Enstitüsü'ne yatmış ve sabıkası var. Fazla büyük değil. Öfke nöbetleri diyelim ama yine de sabıkası var. Saldırı suçuyla 90 gün içeride kalmış. 6 ay boyunca da izleyici kelepçeyle gözaltında tutulmuş. Dostumuzun saldırganlık eğilimi olduğu ortada." Peabody asık bir yüzle verileri inceledi. "Askeri aile. Ordu mensuplarında hala homoseksüelliğe karşı tutucu bir tavır var. Bahse girerim, onu heteroseksüel hale getirebilmek için ellerinden geleni yapmışlardır." "Belki. Ama zihinsel sağlığı ile ilgili uzun bir sicili ve sabıka kaydı var. Bakalım Fitzhugh'un binasındaki kapıları çaldıktan sonra üniformalılar bize bir şey getirmişler mi? Ayrıca Fitzhugh'un şirketindeki iş arkadaşlarıyla da konuşacağız. Yani intihar olduğuna inanmıyorsunuz." "Onu tanıyordum. Küstah, kibirli, kendini beğenmiş şımarık bir adamdı." Eve başını iki yana salladı. Kibirli insanlar bir banyoda kendi kanları içinde çıplak bir halde yatarken bulunmak istemezler. Çok zeki bir adamdı. Leonor Bestwick, Fitzhugh Bestwick & Stern firmasının cam duvarlı köşe ofisinde özel yapım deri koltuğunda oturuyordu. Cam çalışma masasının üzerinde tek bir leke izi bile yoktu ve pırıl pırıl parlıyordu. Buz gibi ve baş döndürücü güzelliği için ancak bu uygun düşerdi diye düşündü Eve. Cömert bir dosttu diye devam etti Leonor, mükemmel manikürlü ellerini birleştirip masanın kenarına dayarken. Hepimiz fazlasıyla şaşkın durumdayız Teğmen, ama cilalı dış yüzüne bakıldığında kadın pek de şaşırmışa benzemiyordu doğrusu. Leonor'un arkasında New York'un çelik ormanı yükseliyor, kadın sanki tüm şehri yönetiyormuş gibi bir izlenim yaratıyordu. Uçuk pembe ve açık gri renkler, en az kadının kendisi kadar titiz bir şekilde dekore edilmiş ofiste hakim bir hava yaratıyordu. Fitzhugh'un kendi yaşamına neden son vermiş olabileceği konusunda bir fikriniz var mı? Diye sordu Eve. Kesinlikle yok. Leonor, masaya dayadığı ellerini kıpırdatmıyor, bakışlarını Eve'in gözlerinden ayırmıyordu. Yaşamı severdi. Yaşamını, işini, yaşadığı her dakikanın tadını çıkarmayı onun durumundaki herkes kadar iyi bilirdi. Neden böyle bir yaşamı bitirmek isteyebileceğini anlayamıyorum. Onu en son ne zaman gördünüz ya da kendisiyle en son ne zaman konuştunuz? Leonor bir an tereddüt etti. Eve, o uzun kirpikli gözlerin arkasında çalışan dişlileri neredeyse görebiliyordu. Aslında dün gece onu kısa bir süre için gördüm. Ona bir dosya bıraktım ve bir dava üzerinde biraz konuştuk. Tabii ki o konuşma imtiyazlıdır. Parlak ve kaygan görünümlü dudakları hafifçe kıvrıldı. Ama her zamanki gibi coşkuluydu ve sizinle mahkeme salonunda yapacağı düello için sabırsızlanıyordu. Düello mu? Uzman incelemesi ve polis tanıklığına Fitz böyle derdi. Yüzünde anlık bir gülümseme belirip kayboldu. Ona göre bu iradenin ve sinir sisteminin sınandığı bir karşılaşmaydı. Profesyonel bir oyun. Mahkeme salonunda olmak kadar hoşlandığı başka bir şey bilmiyorum. Dün gece dosyayı bırakmak için saat kaçta uğradınız? Sanırım saat 10 civarıydı. Evet, 10 civarı olmalı. Geç saate kadar burada çalıştım ve eve dönerken ona uğradım. Peki eve dönerken ona uğramanız alışıldık bir şey miydi Bayan Bestwick? Sıra dışı bir durum olduğu söylenemez. Sonuçta birlikte çalışıyorduk ve zaman zaman davalarımız iç içe girebiliyordu. Sadece o kadar mı? Profesyonel iş arkadaşları. Teğmen, bir erkek ve bir kadın fiziksel açıdan çekici olduklarında aralarında cinsel çekim olmadan bir arada çalışamazlar mı sanıyorsunuz? Herhangi bir şey sanmıyorum. Orada ne kadar süre kaldınız, yani dava üzerinde konuşmak için? 20 dakika. Belki yarım saat. Zamanı ölçmedim. Yanından ayrıldığımda gayet iyi durumdaydı. Size bunu söyleyebilirim. Özellikle endişeli olduğu bir şey var mıydı? Salvatore davası ile ilgili bazı endişeleri vardı. Bazı başka davalarla ilgili olduğu gibi. Sıra dışı bir şey değildi. Sonuçta kendine güvenen bir adamdı. Peki ya iş dışında, özel hayatında? Özel hayatını özel tutardı. Ama Arthur Fox'u tanıyorsunuzdur. Elbette, bu firmada çalışanların ve ortakların eşleriyle en azından şöyle bir tanışma gereğine inanırız. Arthur ve Fitzhugh kendilerini birbirlerine adamışlardı. Herhangi bir gizli ilişki? Leonor bir kaşını kaldırdı. Haberim olmazdı. Elbette olurdu diye düşündü Eve. Siz ve Bay Fitzhugh ortaktınız. Yakın bir profesyonel ilişkiniz vardı ve anladığım kadarıyla yakın dosttunuz. Zaman zaman sizinle ev hayatıyla ilgili sohbet ettiği olmuştur. O ve Arthur birlikte çok mutluydular. Mercan rengi ojeli tırnağını camın kenarında tıklatırken Leonor ilk gerginlik belirtisini gösterdi. Mutlu çiftler bile arada bir tartışırlar. Eminim siz de zaman zaman kocanızla tartışıyorsunuzdur. Kocam yakın zamanda beni banyo küvetinde ölü bir halde bulmadı dedi Eve düz bir ses tonuyla. Fox ve Fitzhugh ne hakkında tartışırlardı? Leonor sinirli bir şekilde burnundan soludu. Ayağa kalktı, otomatik aşçıya bir numara girdi ve üzerinden dumanı tüten bir fincan kahve aldı. Eve ikram etme gereği duymadı. Arthur'un periyodik depresyon nöbetleri olurdu. Çok da kendine güvenen bir adam olduğu söylenemez. Kıskançlık eğilimi vardı ve bu da Fitz'i kızdırıyordu. Kaşlarını çattı. Fitz'in daha önce evli olduğunu muhtemelen öğrenmişsinizdir. Onun biseksüel olması Arthur için sorun yaratıyordu ve depresyona girdiğinde Fitz'in çalışma hayatı dolayısıyla karşı karşıya geldiği tüm erkek ve kadınları kıskanmaya başlıyordu. Nadiren tartışırlardı ama tartıştıklarında konu genellikle Arthur'un kıskançlığı olurdu. Kıskanç olmak için bir nedeni var mıydı? Benim bildiğim kadarıyla Fitz son derece sadıktı. Ne kadar göz önünde olduğu ve nasıl bir yaşam tarzı sürdüğü düşünülürse Teğmen, bunun o kadar kolay olmadığı açıktır. Bugün bile geleneksel cinsel tercihler dışında kalan şeyleri kabul etmeyen bir kesim var. Ama Fitz, Arthur'u tatmin etmek için gereken her şeyi yapıyordu. Ama yine de tatmin olmuyordu. "Teşekkür ederim," dedi Eve ayağa kalkarken. "Çok yardımcı oldunuz." "Teğmen," diye başladı Leonor, Eve ve yanındaki sessiz yardımcısı Peabody kapıya doğru yürümeye başladıklarında. Arthur Fox'un bu konuyla bir ilgisi olduğunu bir an için düşündüysem de, Leonor sustu ve derin bir nefes aldı. "Hayır, bu kesinlikle inanılmaz bir şey. Fitzhugh'un kendi bileklerini kestiğine ve ölmek için kanını akıttığına inanmak daha mı kolay?" Eve bir an bekledi, sonra ofisten çıktı. Peabody, binayı çevreleyen gök yürüre çıkana kadar bekledi. "Solucan mı aradığınızı yoksa tohum mu ektiğinizi pek anlayamadım." "İkisi de." Eve, gök yürürü çevreleyen cam tüpten dışarı baktı. Diğer gökdelenlerin arasında parlak dev bir fil dişi gibi yükselen Rourke'un ofis binasını görebiliyordu. En azından onun bu davayla bir ilgisi yoktu. Onun yaptığı bir şeye rastlamaktan ya da çok yakından tanıdığı biri hakkında bilgi toplamaktan korkması gerekmeyecekti. Hem kurbanı hem de şüpheliyi tanıyordu. Üstelik Fox dün gece Bestwick'in iş konuşmak için uğradığından söz etmedi. "O halde Fox'u tanıklıktan şüpheli pozisyonuna aldınız." Eve, yanlarından geçen el yapımı takım elbiseli bir adamın elindeki telelinke bağıra çağıra bir şeyler söylemesini izledi. "İntihar olduğunu biz kesin olarak kanıtlayana kadar Fox birinci derece şüpheli durumunda. Aslında tek şüpheli. Bıçak onundu. Fırsatı vardı. Dairede yalnızdılar. Güçlü bir nedeni vardı, para. Depresyon nöbetleri, sabıka kaydı ve kıskançlık eğilimi olduğunu da artık biliyoruz. Bir şey sorabilir miyim?" Peabody, Eve'in başıyla onaylamasını bekledi. "Fitzhugh'u ne profesyonel ve de kişisel olarak önemsemiyordunuz." "O lanet olasıca pislikten nefret ediyordum." "Ne olmuş?" Arabayı park edecek yer bulma şansını yakaladıkları noktaya geldiklerinde, Eve gök yürürden kaldırıma geçti. "Cesetten hoşlanmam gerektiğini mi sanıyorsun?" Soya soslu, sosisli sandviç ve patates halkaları satan bir otomata yaklaştı. "Bana iki tane sandviç, bir kutu patates ve iki tüp de Pepsi ver. Benimki diyet olsun," diye araya girdi Peabody ve Eve'in uzun ince vücuduna gıptayla baktı. "Bazılarımızın kilosuna dikkat etmesi gerekiyor. Diyet sosisli, diyet Pepsi. Normal sosisli, normal Pepsi. Patates. Nakit mi, kredi mi?" Eve elindeki karton tepsiyi Peabody'ye verdi ve elini cebine soktu. "Borcumuz ne?" "25. "Lanet olsun, gözünü kırpıyorsun, sosisli fiyatları fırlayıveriyor." Eve kredileri otomatın ödeme gözüne bıraktı ve iki tane kağıt peçete kaptı. Birlikte geri döndüler ve adliye binasının önündeki havuzu çevreleyen banka oturdular. Yanında oturan dilenci Eve umutlu gözlerle baktı. Eve parmağıyla rozetini işaret etti, adam sırıttı ve o da boynunda asılı olan dilenci lisansını gösterdi. Eve teslim olarak cebinden bir beşlik çıkardı ve adama verdi. "İşini yapacak başka bir yer bul," diye emretti. "Yoksa o lisansı incelettiririm ve süresinin geçip geçmediğini anlarım." Adam polislerle ilgili sevimsiz bir şeyler söyledi ama kendisine uzatılan beşliği cebine atıp uzaklaştı. Leonor Arthur Fox'tan hoşlanmıyor. Peabody keyifli bir şekilde lokmasını çiğneyip yuttu. Diyet sosisli sandviçler hep kepekli ekmekle yapılıyordu ve o da buna bayılıyordu. "Öyle mi?" diye sordu. O kadar yüksek düzeydeki bir avukat, istemediği takdirde o kadar çok soruya cevap vermez. Fox'un kıskanç olduğu ve tartıştıkları konusunda bize bilgi verdi. Eve, yağlı patateslerin bulunduğu kutuyu uzattı. Peabody, bir an tereddüt ettikten sonra elini daldırdı. "Bizim bu veriyi almamızı istiyordu. Yine de çok fazla sayılmaz. Fitzhugh'un kayıtlarında Arthur'la ilgili herhangi bir ima yok. Günlüğü, randevu defteri, telelink kayıtları. Taradığım verilerin hiçbirinde bir şey bulamadım ama sonuçta intihar olduğunu gösteren bir kanıt da yok. Eve dalgın bir şekilde meşrubatını yudumlarken bütün gürültüsü ve kalabalığıyla New York ormanını izliyordu. Fox'la tekrar konuşmamız gerek. Bugün öğleden sonra yine duruşmam var. Senin polis merkezine dönmeni, üniformalı polislerden raporu almanı, son otopsi için adli tabibi dürtüklemeni istiyorum. Orada neler bulabileceğimizi bilmiyorum ama bugün sonuçları istiyorum. Saat 3 civarı duruşmadan çıkmış olurum. Fitzhugh'un dairesini bir kez daha inceleriz ve Fox'un neden Bestwick'in küçük ziyaretinden söz etmediğini öğreniriz. Peabody sandviçini çabucak bitirdi ve görevlerine el bilgisayarına girdi. Daha önce sorduğum soru, yani Fitzhugh'dan hoşlanmamanızla ilgili. Sadece kurbanla ilgili olumsuz duygularınız olduğunda çalışmanın daha zor olup olmadığını merak etmiştim. Polislerin kişisel duyguları olmaz. Ama bu sözden sonra Eve iç çekti. Deli saçması. Sadece o duyguları bir kenara bırakıyor ve düğmelere basıyorsun. İş bunu gerektiriyor. Fitzhugh gibi bir adamın banyo küvetinde kendi kanında boğulmayı hak edecek biri olduğunu düşünsen bile bunun nasıl olduğunu öğrenmek için gereken şeyleri yapmayacağım anlamına gelmez. Peabody başıyla onayladı. Diğer polislerin birçoğu sadece davayı dosyalayıp kaldırırdı, intihar diye etiketleyip geçerlerdi. Ben onlar gibi değilim Peabody, sen de değilsin. İki taksi gürültülü bir şekilde çarpışırken Eve ilgili bir şekilde olayı izledi. Caddedeki yaya ve araç trafiği kısa bir an için olaydan etkilendiyse de camlar patlarken ve iki öfkeli sürücü hurdaya dönmüş araçlarından mantar tıpalar gibi fırlarken insanlar yine kendi işlerine devam ettiler. İki adam itişip kakışırken ve birbirlerine küfürler yağdırırken Eve sandviçini kemirmeye devam etti. Konuştukları dil İngilizce gibi bile gelmiyordu kulağa. Eve başını kaldırıp baktı ama herhangi bir trafik aracı göremedi. Hafifçe gülümseyerek patates kutusunu ve boş Pepsi tüpünü ezdi, hepsini Peabody'ye verdi. Bunları geri dönüşüm bidonuna atarsın değil mi? Sonra yanıma gel de şu iki salağı ayırmama yardım et. Efendim, adamlardan bir beyzbol sopası çıkardı. Destek isteyeyim mi? Hayır. Eve ayağa kalkarken beklentiyle ellerini ovuşturdu. Ben hallederim. 6. ayrımın sonu. Sayfa 89. Devamı 7. ayrımda.